Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Tekno Vadi'ye hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Özellikle dijital dünyaya odaklanan ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutan programımız, sizleri de bu programda dijital keşif yolculuğuna çıkarırken en son teknoloji trendlerini, başarılı girişimleri ve yenilikçi projeleri keşfetmenizi sağlayacak. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünde dijital oyun ve sosyal etkileşim noktasını konuşacağız. Telefon hattımızda da çok değerli bir hocamız var. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Celalettin Aktaş. Sayın hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey, teşekkür ediyorum.
Öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkürlerimi iletiyorum. Ve hemen konumuza geçmek istiyorum. Bence çok önemli bir makale ve dijital oyun ve sosyal etkileşim noktasındaki biraz detayları sizlerle paylaşacağız. Öncelikle tabii birkaç ana başlıktan oluştuğunu sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım, ardından sizin biraz açıklamanızı rica edeceğim. Bunlardan birincisi sembolik etkileşimcilik, ikincisi dijitalleşme ve dijital oyun, üçüncüsü de dijital oyun aracılığıyla sosyal etkileşim. Aslında son bölümde tam net vermek istediğinizi veriyorsunuz ama biz bu sembolik etkileşimcilik kavramıyla başlayalım isterseniz.
Evet, sembolik etkileşimcilik kavramı Bloomberg ve Mead'in ortaya attığı bir kavram. Burada temel olarak şundan bahsediliyor. İnsanlar arasındaki iletişim semboller aracılığıyla ortaya çıkıyor. Yani bizim kullanmış olduğumuz ifadeler, kullandığımız jestler, sözlü ve yazılı ifadeler, birbirimize birbirimizle iletişim kurmak için aktarımda bulunduğumuz her şey birbirimizin arasında gerçekleşecek olan iletişimin belirliyor. Ve bu insanların karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkıyor. Böylece ifade edebiliriz kısa bir şekilde bu konuyu.
Evet. Bir diğer nokta tabii bütün bu etkileşim içerisinde belli başlı noktalar da var. O etkileşim noktalarını aslında biraz daha detaylandırır mısınız?
Burada şöyle düşünebiliriz biz tabii ki. Yani bunu dijital oyunlarla da ilişkilendirecek olursak. Oyunların içerisindeki semboller, oyunların içerisinde kullanılan süzgeler ve oyun tasarımının gerçekleştiği nesne dünyası bizim bizim insan ya yani bizim bu ortam içerisinde birbirimizle olan etkileşimimizi nesne ve insan ve nesne ve makine arasında nasıl kurgulayabileceğimizi bize gösteriyor. Hı-hı. Aslında burada iletilmek istenen mesajlar semboller aracılığıyla aktarılıyor. Bizler çünkü insanlar olarak insanlar birbirimizi anlarken, anlamlandırırken olayları aktardığımız semboller aracılığıyla bu işi gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız renkler, kullandığımız evet. kelimeler, kılık kıyafetimizden tutun, aklımıza gelebilecek her türlü sembol aslında bizim birbirimizle iletişim kurmamızı, birbirimizi anlamamızı ve birbirimizi ifade etmemize imkan veriyor. Ve bu sembolik etkileşimcilik de bu etkileşim üzerinden iletişimi sürdürüldüğünü anlatıyor bize.
Şöyle hocam. İlerliyoruz biz. Evet. Dijitalleşme ve dijital oyun kavramını da açıklıyorsunuz ki bunu açıklamadan aslında sonuca gitmek de çok olası değil galiba. Bize az açıklar mısınız?
Dijitalleşme aslında teknik olarak şöyle düşünebiliriz. Biz enformasyonun elektriksel değerler şeklinde ifade edilmesi olarak bunu en basit şekilde ifade edebiliriz. Geleneksel örneğin işte metnin yazılı ve görsel iletişimin bilgisayarlar tarafından okunabilecek formata dönüştürülmesiyle beraber dönüştürülmesi işlemi aslında dijitalleşme dediğimiz şey. Ve dijitalleşmenin akabinde de tabii ki mikroçip teknolojisine sahip olan elektronik cihazların elektriksel değerlerle ifade edilen bu enformasyonu okuyabilmesi, iletilebilmesini sağlaması, bir yerden bir yere naklinin gerçekleşebilmesi mümkün bir hale geldi. Aslında bugün içerisinde bulunduğumuz yani bu elektrik iletişim dünyasının, internetin bu kadar yani gelişebilmesi, bu noktaya ulaşabilmesinin referanslarında dijitalleşme çok çok önemli. Çünkü yani enformasyon dijitalleşmeseydi, elektriksel değerlerle ifade edilmeseydi bu kadar hızlı bir şekilde yayılamayacaktı, saklanamayacaktı ve bugün içerisinde bulunduğumuz internet ve ona bağlı internet tabanlı iletişim teknolojilerinin gelişmesi de mümkün olmayacaktı. Tabii bununla beraber bu teknolojiyi kullanan cihazların gelişmesi de mümkün olabilirdi. Oldu. Kompakt cihazların ortaya çıkması, işte bilgisayar temelli teknolojilerin, bugün akıllı telefonlar, akıllı cihazlar dediğimiz cihazların ortaya çıkması aslında dijital enformasyonun dijitalleşmesi ve bu dijitalleşmiş enformasyonu okuyabilecek, yorumlayabilecek cihazların bütünleşik yapıya sahip olmasıyla beraber bugün geldiğimiz noktaya ulaştık. Böyle değerlendirebiliriz bu meseleyi. Evet. Çok çok önemli bir konu. Tabii üzerine çok çok konuşulabilecek bir konu.
Evet,
bu kadar kısaca özetlemeye çalışayım ben size.
Çok teşekkürler. Devam edelim. Şimdi tabii dijital oyun aracılığıyla sosyal etkileşimse asıl sonuç noktası galiba. Biraz bunun tabii alt türleri de var, sanal topluluklardan tutun da diğer konulara kadar. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Şimdi ben meseleyi şöyle görüyorum. Tabii dijitalleşmeyle beraber dijitalleşen enformasyonu kullanımının yaygınlaşması. Bunun yanı sıra tabii bu cihazların yaygınlık kazanması, yani dijital enformasyonu okuyabilen, bunları kullanabileceğimiz cihazların yaygınlık kazanması ve dolayısıyla tabii ki bir sıradan insanların da bu cihazlara sahip olmasıyla beraber yepyeni bir evren içerisine girdiğimizi düşünüyorum ben. Özellikle şöyle söyleyeceğim, tabii bilgisayar teknolojisini bir kenara bırakıyorum. Mobil iletişim teknolojilerinin hayatımızın içerisine girmesiyle beraber büyük bir kırılmanın gerçekleştiğine inanıyorum ben. Yani bilgisayar teknolojileri, evet, ama velakin akıllı mobil telefonların ortaya çıkması, akıllı cihazlar ve tabii akıllı cihazlarla beraber internete bağlanan cihazların toplumu geneline yayılması, işte bu GSM operatörlerinin ya da altyapı sağlayıcılarının bu işin içerisine girmesiyle beraber bu işin çok genişlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki bu genişlemeyle beraber bizim anladığımız geleneksel oyun kavramının dijital ortama aktarıldığını, gelenekselde gerçekleşen oyun kültürünün dijital platformlara evrildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz tabii ki. Tabii ki yani oyunların dijitalleşmesiyle beraber burada yepyeni kulvarlar açılmış oldu insanlar için, toplum için. Eskiden ya daha geleneksel yöntemlerle oynadığımız oyunlar içerisinde sınırlı sayıda insanın katılımı mümkün olabilirken dijital ortamda gerçekleşen oyunlarla beraber sınırsız bir katılımın olduğunu görebiliyoruz. Yani sizler, bizler ve oyunun içerisine girmek isteyen çok sayıda insan oyunun teknik imkanlara cevap verdiği sürece oyunun bir parçası olabilme imkanına sahip oldular. Hatta oyunun içerisinde kendi kimliklerini oluşturabildiler ve aslında oyunun evreni genişledi ve oyunun içerisindeki oyuncuların sayısı arttı haliyle. Dolayısıyla tabii ki evrenin genişlemesi, tabii bu iletişim teknolojilerinin getirdiği bir olumlu bir katkı. Yani zamana ve mekana bağlı olmaksızın çok sayıda insanın beraberce olabildiği sosyal platformlar ortaya çıktı. Biz dijital oyunları bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet, insanlar burada oyun oynuyorlar, eğleniyorlar, ne bileyim birbirleriyle yarışıyorlar. Kazanma güdüleri var, çeşitli kimliklere bürünüp belki stratejiler geliştiriyorlar. Ama sonuçta bu oyunlar aracılığıyla insanlar sosyo-kültürel ilişkiler de kuruyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar ve yeni kültürel formlar, yeni insani ilişkiler kurulmasına, ortaya çıkmasına yardımcı oluyorlar. Yani bu çerçevede baktığımız zaman
evet,
aslında dijital oyunlar insan hayatına katkı sunuyor tabii ki. Yani bu işin olumlu tarafı tabii, bunu bir de olumsuz tarafı da muhakkak var. Dijital oyunların çok yaygınlaşması, insanların çok uzun süre harcamasının da yaratabileceği bir takım sıkıntılar, olumsuz gelişmeler de olabilir tabii ki.
Sayın Aktaş, özellikle tabii bütün bu oyun grupları içerisinde yaş noktasında mesela sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Yani herkes bu etkileşime katıldığı için farklı demografik gruplardan, farklı sosyolojik gruplardan insanların bir araya geldiği alanlar bunlar. Ve bunların aslında ortak olduğu tek nokta o oyun üzerindeki hakimiyet geliştirme gibi bir noktadan bakıyoruz. Ama bir taraftan baktığımızda da yaştan bağımsız kişilerin burayı kullandıklarını görüyoruz. Bir diğer nokta, hemen bunun paralelinde onu da sormak istiyorum. Bazı oyun geliştiriciler de aslında sosyal etkileşim, sosyal iletişim noktasını geliştirmek için oyunları kullanıyorlar. Bu noktada neler söyleyebilirsiniz?
Evet, dijital oyunlar çok önemli bu anlamda. Yani ister bunu geleneksel anlamda düşünelim veyahut da dijital bilgisayar ortamına aktarılmış veyahut online ortama aktarılmış oyunlar çerçevesinde bakalım. Yani insanların, oyuncuların birbirleriyle olan iletişiminin geliştirilmesi, sosyo-kültürel faaliyetlerde bulunmaları, onların insani gelişmelerine, kültürel aktarımların ortaya çıkmasına da büyük katkıları var. Neticede bugün dijital oyunlar perspektifinden meseleye baktığımız zaman oyun oynayan insanların da görüntülü, sesli bir şekilde birbirle iletişim kurabildiğini görebiliyoruz. Bu da tabii ki oyun içerisinde bulunan insanların sadece oyun oynamadıklarını, bunun yanı sıra birbirleriyle çeşitli yöntemlerle iletişim kurarak birbirlerini tanıma, farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan oyun içerisine katılan insanların birbirlerini tanımalarına fırsat sunuyor. Tabii ki oyun oynayan insanların yani demografik yapılarının farklı olması da aslında alanı zenginleştiriyor. Çünkü biz oyun oynama isteği içerisinde bulunan herkesin aslında oyunlara dahil olabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani demokratik bir yapısı da var. Yani burada cinsiyetçi bir ayrıma gidilemeyeceğini, örneğin yani gençlerin de, yaşlıların da, ne bileyim kadınların da, erkeklerin de oyunların içerisinde olabileceğini, oyunun da rakip olabileceğini, oyunun içerisinde birbirleriyle beraber oyun inşa edebilecekleri gibi mücadele edebilecekleri, kazanma, ne bileyim işte oyunun türüne bağlı olarak işte strateji geliştirme, ne bileyim işte bir savaş oyunuysa işte düşmana karşı bir düşmanı yenilgiye uğratma gibi çeşitli senaryolar üzerinden insanların ortak bir payda etrafında buluşabileceklerini gözlemliyoruz. Evet. Bu anlamıyla tabii sosyal iletişimin, etkileşimin ortaya çıktığını görüyoruz. Çok önemli. İnsanları mekandan ve zamandan uzak, yani mekan ve zaman sınırlıklarının dışında tutarak bir arada tutabilme, bir araya getirebilme potansiyeli var. Bu anlamda çok çok olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Tabii insanların öğrenme süreçlerini etkiliyor, strateji geliştirme olanaklarını artırıyor. Sizin oyun esnasında bir sonraki level'a geçebilmeniz için mevcut level'ı geçebilmeniz lazım haliyle seviyeye. Dolayısıyla stratejiler geliştirme, ne bileyim çeşitli araçları kullanabilme, öğrenme, oyunun kurallarını öğrenme belki başlı başına bir düşünülmesi gereken bir şey. Öğrendiğinizi uygulayabilme, sonra bir sonraki aşamaya geçme. Aslında evet, oyun ister gerçek hayatta olsun, ister dijital ortamda olsun, insanı geliştiren, bence insanı yeni şeyler öğrenmeye teşvik eden bir unsur olduğunu düşünüyorum ben. Ya çok olumlu tarafı olduğuna inanıyorum. Ve tabii ki olumsuz tarafları da muhakkak var. İnsanın oyunlara çok kendini kaptırmasıyla beraber gerçek ve sanallık arasındaki ayrımın ortadan kalkabileceği iddia ediliyor. Ne bileyim işte sanal kimliklere çok bürünürse oyuncular, bu sefer gerçek kimlikleriyle sanal kimliklerin örtüştüğünü, sanal kimliğin gerçek hayatı aksatabileceğiyle ilgili çok çeşitli araştırmalar var. Yani işin hem olumlu hem olumsuz tarafları var tabii ki. Burada önemli olan olumlu ve olumsuz tarafların bilincinde olup dengeli, yani dijital oyunlar çerçevesinde bakacak olursak dengeyi sağlayabilmek, hani oyunlara harcanan zamanını, zaman yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet.
Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum programımıza katkınızdan dolayı, aktardıklarınız için. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Celalettin Aktaş'la dijital oyun ve sosyal etkileşimi konuştuk. Teknovadi devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, ikinci önemli konumuz aslında dijital platformlarda yayıncılık ve içerik üreticiliği. Dolayısıyla bu noktada, bu dijital platformlarda içerik üretmenin özellikle teknolojik anlamda faydaları, avantajları ve dijitalin bu noktada kullanımı noktasında değerlendirmek istiyoruz. Bir taraftan da baktığımızda bütün bu dijital platformların hem televizyonlar için hem de internet ortamı için farklı noktalarda farklı çalışmalar yaptıklarını da görüyoruz. Ama ortak noktaları aslında bütün bu dijital platformlardaki içerik üretmenin en ortak noktası, bir parçadan fazla teknolojiyi çok fazla kullanmaları. Dolayısıyla bütün bu kullanımlar açısından değerlendirdiğimizde, şöyle bir noktayı görüyoruz. Televizyonculuğun gelişmesiyle birlikte aslında internet ve sanal ortamın bir şekilde birlikte hareket etmesi ve bu platformlarla birlikte farklı bir noktaya evrilmesi. Yani kişilerin kendi özgür iradeleriyle farklı platformlarda tercih ettikleri içerikleri görüntüleyebilmesi noktasına bakıyoruz. Bununla ilgili tabii pek çok yayın var, pek çok yayınlardaki açıklamalar var. Özellikle dijital platform yayıncılığı dediğimizde bunun biraz tematik bir yayıncılık olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bu noktadan baktığımızda bütün bu tematik yayıncılık içerisinde kişilerin özgür iradeleri üzerine kendilerinin eğitimi, efendim yeterlilikleri ölçüsünde ya da beğenileri ölçüsünde tercih ettiklerini görüyoruz. Buna içerik üreten kişiler de biraz da veri bildirimi açısından genelleme yaparak, genel analizleri alarak onun üzerinden içerik üretmekle devam ediyorlar. Öncelikle tabii bütün bu dijital platformlarda kullanılan temel noktalardan bir tanesi, hem yayıncılık hem de içerik üretmek anlamında denekler kullanılması. Bu dijital deneklerin hem fiziksel hem de farklı platformlarda elde edilen veriler üzerinden oluşturulan hem karakterlerin oluşturulması hem de içeriklerin oluşturulması anlamında önemli bir yeri var. Tabii ki büyük veri dediğimiz bu dijital dönüşümle birlikte aslında tüm içerik üreticilerinin özellikle dijital platformlarda buna dikkat ettiğini ve bunun üzerinden gittiğini görüyoruz. Geleneksel yöntemlere baktığımızda öncesinde bazı kontrol gruplarıyla çalışıp bazı yine denek gruplarıyla televizyoncuların karar verdiğini görüyoruz. Ancak daha sonrasında yapılan diğer uygulamalarda dijital platformların bunları büyük veri içerisinde değerlendirdiği. Ve tabii ki alışkanlıklar önemli. Dijital platformlarda yayıncılık anlamında ve içerik üreticiliği anlamında. Burada tabii buna göre araştırmalar yapılıyor. Genelde sosyal bilimler üniversitesi, sosyal bilimler bölümleri bu anlamlarda araştırmalar yapıyor. Ve dışsal emek kullanımı noktasında da biraz platformlar aslında dijital içerik üreticilerine yönelmiş durumda. Ne demek istiyorum? Şudur temel konu. Özellikle dijital üreticiler belli bir başarıya ulaştıktan sonra dijital platformlar bu başarıya ulaşmış dijital yayıncıları ya da dijital içerik üreticilerini kendi bünyelerine katarak hem izleyici kitlelerini artırmak hem de bununla birlikte farklı alanlar yaratmak amacıyla kullanıyorlar. Bu noktada pek çok tabii farklı alanda içerikler var. Bunlar bu içerikler kurumsal iletişim üzerinden de bazen etki gösterebiliyorlar. Bu gösterdikleri etkiler temelde kişiler üzerinden değil de kurumsal yaklaşımlar üzerinden de bazı deneyimleri beraberinde getiriyor. Kullanıcı deneyimi ve kişiselleştirme dijital platformların en önemli noktalarından bir tanesi sevgili dinleyiciler. Bundan da biraz bahsetmek gerekirse özellikle tabii tüketicinin yani dijital platform izleyicisinin alışkanlıkları çok önemli ve bu alışkanlıklar noktasında kullanıcılar bireysel tercihlerine göre adaptasyon kişiselleştirme noktasında dikkate almak gerekiyor. Bunun önemini aslında temel olarak bir müşteri mantığıyla da bakılabilir ama diğer taraftan da kişiselleştirme ve kitlesel kişiselleştirme kavramı üzerinden de değerlendirilebilir. Şöyle bir nokta var. Dijital platformlar üzerindeki içerik sayısındaki artış, ilgi çeken içeriğin aranmasını ve bulunmasını aslında zorlaştırmaya da başladı. Çünkü çok fazla dijital platform ortaya çıkmaya başladı. Bu bağlamda kişiselleştirme araştırmaları, film, haberler ve bunun yanı sıra tabii ki reklamları da bu platforma etkin bir şekilde girmesiyle birlikte kişiselleştirmeye uyarlanmasıyla daha çok ilgilenmeye başladı. Kişiselleştirme izleyicilerin ilgi alanlarına uygun içeriği öngören ve öneren özellikle algoritmaların ve veri toplama şemalarının kullanılmasıyla sağlanıyor. Ayrıca televizyon içeriğinin geniş bir noktada oluşmasını da sağlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bunun için yapılan tabii araştırmalar var. En önemli araştırmalar bazı temel platformlar üzerinde gerçekleşiyor ve bu temel platform üzerinde size sunulan bazı anketler var. Sizin izlediklerinize göre oluşturulan yeni izleme listeleri var. İçeriklerin buna göre üretilmesi var. Kişiye göre üretilen içeriklerin geri dönüşü ve devamlılığı sağlama noktasında da bazı çalışmalar var sevgili dinleyiciler. İçerik üreticiliğine geçtiğimizde ise burada şunu görüyoruz. Temel noktalardan bir tanesi bu içerik üretiminde kişiselleştirmeden ziyade bütün bunların temel veri odaklı ortaya çıkışıyla sosyal medyada nasıl duyurulacağı, reklamlarının nasıl yapılacağı noktası da çok önemli. Son günlerde baktığımızda özellikle sosyal platformlarda ilk üç saniyenin çok fazla öne çıkması, bunun biraz dikkati çekme noktasında oluşturulması, dijital platform yayıncılığında da özellikle fragman dediğimiz, yani içeriğin sinopsisini anlatan o kısa bölümlerin çok fazla önem kazandığını görüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bu konuyla ilgili olarak biz müsaade ederseniz kısa bir görüşme yapacağız ama İnter Yapım Genel Müdürü Sayın Sarp Kalfalıoğlu'ya bir merhaba diyelim. Onun da bu konudaki görüşlerini alalım. Sarp Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar.
Merhaba. Sarp Bey, şimdi tabii dijital platformlarda yayıncılık ve içerik üreticiliği noktasında aslında sizden çok kısa bir bölüm almam gerekiyor. Yayınımızın çünkü belli bir dönemi geçtiği için. Bugünü ve geleceği hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Tam olarak hangi konu hakkında söyleyeyim?
Dijital platformlardaki yayıncılık ve içerik üreticiliği hakkında. Bugün ne durumdayız, yarın neler bekliyoruz?
Şöyle, tabii aslında bu işin pik noktası pandemi döneminde yaşandı. Yani Türkiye'de biz Blue TV 2016 yılında yayın hayatına başladı. Netflix 2016'nın başında Türkiye'ye de geleceğini duyurdu. Ortalarında, yani daha doğrusu başında duyurdu, Ocak ayında. Ondan sonra 2016'nın ortalarında yavaş yavaş aldığı dizileri, burada daha önceden yayınlanan bizim arşiv dizileri dediğimiz, bildiğimiz uzun soluklu dizileri burada yayınlayıp onlara altyazı koyarak bu sisteme başladı. Sonra 2020 yılına geldiğimizde, pandemiden birkaç ay önce Gain'in, Exe'nin de hayatımıza girmesiyle beraber iş hızlandı. Fakat sonra Disney Plus'ın gelmesi, HBO Max'in aktif olacağını söylemesi ve buradan bazı projeleri almaya başlaması, ancak sonradan pazardan çekilmesi gibi şeyler aslında bize gösterdi ki niceliksel olarak bir artış yaşayacağımız doğruydu. Fakat niteliksel anlamda o artışın bizim sektörümüze ne kadar pozitif yansıyacağı konusunda birçok tereddüt vardı. Nitekim kısa süre içerisinde bunlar çekildiler. Prodüksiyon yapmayı, buraya maddi anlamda yapım yatırımı yapmayı durdurdu Disney. Netflix hala aktif olarak devam ediyor. Exen birazcık yolunu bulmuş gibi. Birazcık daha Şampiyonlar Ligi yayınları ve bazı YouTube'dan transfer ettiği bazı programların aktifliğiyle yürümeye çalışıyor. Gain'de bir el değişikliği oldu. Şu anda başka bir yapı Gain'i satın aldı. Dolayısıyla Gain'e birazcık yatırım yapacak.
Blue İsterseniz TV'nin... şu noktadan devam edelim. Biraz gelecek perspektifini çizer misiniz bize? Çünkü hani şu anki ortamı gayet iyi anlattınız. Gelecek perspektifi ne olacak bu platformlarda? Nasıl bir yayın bekliyor bizi?
En temelinde şöyle bir şey var. Şimdi bu platformların hepsi abonelikli platformlar. Hepsi, yani Puhu TV'yi saymazsak, hepsi şu anda abonelik, aylık abonelik üzerinden yürüyor. Ve maalesef tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de farklı bir durum yok. Bunlar tek başına ayakta kalmakta güçlük çekecek platformlar. Alternatif gelir modelleri elde etmek zorundalar. Yani bu işin, örnek olarak söyleyeyim, bir muadili olarak Avustralya'da Stan diye bir platform var. İspanya'da Movistar Plus diye bir platform var. Belçika tarafında Binge diye bir platform var. Ve bunların hepsi iş modeli olarak aslında bizim ülkemizdeki modellerin aynısı. Fakat tek farkları, yurt dışı satış yapabiliyorlar ya da ürün yerleştirme alabiliyorlar kendi ürettikleri içeriklere. Bu sayede de ek gelir oluşturabiliyorlar. Türkiye'deki platformlar henüz bunu tam anlamıyla başarabilmiş değil. Ve bu da çok normal, çünkü bizim satış tarafında, bilhassa dağıtım şirketlerimiz, bizim çalıştığımız Türkiye'nin çok muktedir olduğu bir alandır dağıtım, dizi ihracatı. Ve bu alanda biz daha çok uzun soluklu diziler satmaya alışkınız. Şimdi yavaş yavaş arşivin ve kataloğun büyümesiyle beraber çok sayıda kısa soluklu, yani bizi dünyanın alıştığı anlamda, bizim intermedya tarafı olarak New Generation Turkish Series, yeni nesil Türk dizisi olarak adlandırdığımız bu kategoride üretimler arttıkça yurt dışına satış artacak. İnsanlar yurt dışından bizim kısa dizilerde yaptığımızı görecekler. Ve bunlar da uzun soluklu olarak, yani kısa vadede ya da uzun vadede, artık biraz bizim performansımıza bağlı olarak ve bizim ısrarımıza bağlı olarak bütün bu dijital televizyonlara ek gelir olarak dönüş sağlayacak. Evet. Bu çok önemli bir tarafı bence bu işin.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda çok net bilgileri bizimle paylaştığınız için. Kolaylıklar diliyorum size. Çok sağ olun.
Sağ olun. İyi günler.
İnter Yapım Genel Müdürü Sayın Sarp Kalfalıoğlu bizimle birlikteydi. Ve dijital platformlarda yayıncılık ve içerik üreticiliği konusunda yorumlarını aldık. Veda etme zamanınız geldi. Sizlere veda ederken yapım ekibimiz Murat Baran, ben Hakan Tuzcu ve teknisyen arkadaşımız Sefa Ak'tan. Hepinize mutlu ve başarılı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Tekno Vadi.